Ayrım 44.
Kimin haddidir ki benim hanesini yâme ettiğim adamı azıl ve nefi ettire diyerek Mehmet Efendi'nin sürgün kararını durduruyordu. Diğer taraftan patrona Halil, maktul sadrazamın İzmir'e sürgün edilen oğlu Mehmet Paşa'nın sürgün yerini değiştiriyordu. Mehmet Paşa Nevşehir'e gönderiliyordu. Patron İsyanı 1730 adı geçen eser sayfa 165-166. Gerçi dükkanlar açılmış, ocaklar geniş çaplı kışlalarına dönmüş, asiler de meydanlardan çekilmiş görünüyorlardı. Ama yine de isyan bayrakları hala meydanlarda duruyordu. Nitekim zorbaların gücüne dayanan Muslu Beşe Yeniçeri ağasına ketüda oluyor, bu gücü de meydandaki bayraklardan alıyordu. Kendisini ülkenin kurtarıcısı bir fetha olarak gören Bayezid Hamamı'nın eski dellağı patron Ali ise artık İstanbul'da oturacak bir ev beğenmekle zorlanıyordu. Topu topu bir ay önce Galata meyhanelerinde geceleyip arka sokaklarında haşere ile boğazlaşan ve ölüm kemendi boynunda dolaşan bu fetha, önce Et Meydanı'na, Yeniçeri kışlalarına yakın bir yerde, Şehzadebaşı Camii civarında bulunan Kurdoğlu'nun konağına, 400 kişiden oluşan özel birliği ile yerleşiyordu. Ancak burayı beğenmiyordu. Hemen yakındaki defterdar Ali İzzet Bey'in, paşanın, yaşadığı saraya göz dikiyordu. Haber gönderip eşyalarını hiç dokunmadan aynen bırakmak koşuluyla sarayın boşaltılmasını istiyordu. İddiaya göre bu saray maire idi. Patrona bu nedenle amacına kolaylıkla ulaşıyordu. Bu sırada diğer serden geçti ağaları da evlere ve hanlara yerleşiyordu. Zorbaların adamları olan bazı ağalar ise Yeniçeri odalarında oda döşeyerek buralarda oturuyorlardı. Bu dönemde İstanbul'da suç işlemek adeta yasal bir hak durumuna gelmiş bulunuyordu. Yasa dışı güç odaklarının haraç toplaması sıradan bir iş gibi kabul edilmenin ötesinde ayrı bir ekonomik sisteme dönüşüyordu. Zorbaların insanlara zulüm ve işkence yapması ise onlara tanınan bir ayrıcalık gibi kabul görüyordu. Ama yine kendi hallerinde olmayıp her nerede maldar Adem var ise Adem gönderip akça alıp zulümden ve cevirden ehli İstanbul hayrette kaldı. Eşkıya ise evler basıp haydut gibi halkı bahaya kestiler. Leylü Nehar rahat kalmadı, alem perişan oldu. Abdi Tarihi, adı geçen eser sayfa 51. Zorbalar yaptıkları eylemin bir ihtilal olduğunu ve bu sayede toplumu kurtardıklarını düşünüyor. Dolayısıyla kendilerine de yiğit, mert, cesur, cömert adamlar gibi görüyorlardı. Fetha olarak toplumdan kabul gördüklerini ve halkın kendilerini desteklediğini sanıyor, heterodoks akımın yine belirgin bir özelliği olan kendi otoritelerinden başka otoriteyi tanımama eğilimini fütursuzca sergiliyorlardı. Böylece bir yandan merkezi otoriteyi yok sayarak yerle bir ediyor, büyük bir otorite boşluğu meydana getiriyor, diğer yandan doğan boşluğu kendi zorba ve yasa tanımaz otoriteleriyle de doldurarak yasa dışı disiplin sağlamaya çalışıyorlardı. Meydana gelen otorite boşluğu yasa dışı güç odakları tarafından doldurulup disipline edildikçe İstanbul hızla yasa dışı bir başkent konumuna geliyordu. Bir yandan Arnavut, Dellak, Zorba, Haşere takımının önderliğini yaptığı suç organizasyonları, diğer taraftan otorite boşluğunu şımarttıkça şımarttığı ocaklılar, ellerindeki kaba gücü önce şahsi sonra da bağlı oldukları grupların çıkarları doğrultusunda kullanıyorlardı. Sarayın ve yönetimin sokaktaki yasa dışılık, yolsuzluk ve vahşetlerle uğraşacak gücü ve durumu bulunmuyordu. Zira zorbaların liderleri saray üzerinde tesis ettikleri baskı ile istedikleri kararları aldırabiliyor, atama ve azilleri yaptırabiliyordu. İradesini kaybeden padişah ile merkezi yönetim kendi varlığını koruyabilme sorunu ile uğraşıyor, kendi otoritesini yeniden tesis edebilmenin yollarını araştırarak mücadelesini veriyordu. Kısacası yasal ve yasa dışı otorite arasındaki zıtlaşma doruk noktasına çıkıyor, son hesaplaşma aşaması hızla yaklaşıyordu. Mafyos örgüte karşı gizli junta. Patronu Halil ile yasa dışı örgütü nasıl tasfiye ediliyordu? Bu olay Osmanlı sosyal yaşamında ve mafyos toplum yapısında iz bırakıyor muydu? Merkezi otorite yeniden tesis edilip Osmanlı İmparatorluğu yasal bir devlet konumuna gelebiliyor muydu? Bu aşamada ocaklar nasıl bir rol oynuyordu? Merkezi otorite ile yasa dışı otorite arasındaki hesaplaşmanın çabuklaşmasına, patrona ile güvendiği adamların işi iyice azıtarak devlet yönetimine el atacak kadar ileri gitmeleri neden oluyordu. Üstelik sadece devlet yönetimine karışmakla da kalmıyor, padişahın yaptığı atama ve azillere de müdahale ediyorlardı. Zorbalar şehirde zafer sarhoşluğu içinde dolaşırken patrona ve adamları istedikleri zaman sadrazamın yanına gidiyor, yerli yersiz her türlü isteklerini yaptırıyorlardı. Usul, adap, hiyerarşi, protokol tanımıyorlardı. Padişahın huzuruna silahlı olarak çıkıyor, şikayetlerde bulunarak isteklerini sıralayabiliyorlardı. Onların her alandaki bu tür davranışları ve eylemleri yönetimi son derece rahatsız ediyordu. Nitekim merkezi yönetim birkaç kez zorbaların tasfiye edilmesi, ortadan kaldırılması kararını alıyor fakat uygulayamıyordu. Zira patrona ve arkadaşları son derece yaygın ve güçlü bir istihbarat ağı tesis etmiş bulunuyorlardı. Yönetimin attığı her adımı, hatta benimsediği düşünceleri anında haber alıyor, ona göre de önlemler üretiyorlardı. Nitekim zorbaların elebaşıları padişahın huzuruna olu orta girip çıkmaya başlayınca yönetim bir kez daha harekete geçmek kararı alıyordu. Patrona ile Muslu Beşe ise bu kararı hemen öğreniyordu. Eski İstanbul kadısı yeni kazı asker Zülali Hasan Efendi zorbalara danışmanlık yaparak alınması gereken önlemler konusunda akıl veriyordu. Nitekim onun uyarıları doğrultusunda hareket eden zorba reisleri derhal saraya gidiyor, görev başındaki ricalin dış görevlere tayin edilerek onlardan boşalan yerlere kendi önerdikleri adamların atanmasını istiyorlardı. Böylece kendileriyle mücadele etmeye hazırlanan kadroyu dağıtıp yerlerine yeni yöneticiler atayarak durumlarını bir süre içinde olsa güvenceye alıyorlardı. Unutmamak gerekir ki zorbalar en büyük hassasiyeti kendi güvenceleri konusunda gösteriyorlardı. Zira merkezi otoritenin er veya geç kendilerini ortadan kaldırmak girişiminde bulunacağını gayet iyi biliyorlardı. Kendilerini bu tür manevralarla güvenceye alan patrona ve arkadaşları her seferinde olduğu gibi yine daha fazla saldırganlaşıyor, haddi hududu aşıyorlardı. Patronu Halil artık voyvoda, han ve hatta sadrazam tayin etmek girişiminde bulunuyor, bu cüreti gösterebiliyordu. Örneğin Tebriz'de oturan eski Erdebil muhafızı Boşnak Rüstem Paşa'nın İstanbul'a geldiğini öğrenen zorbalar kendisini derhal evinden alıp Yeniçeri odalarına götürüyor ve burada biz seni vezir-i azam yapacağız diyorlardı. Ancak paşa öneriyi kesinlikle kabul etmiyor, pare pare eyleseniz dahi kabul eylemem yanıtını veriyordu. Ancak paşa yine de zorbalarla işbirliği yapıyor, taşrada bir görev verilecek olursa memnuniyetle kabul edeceğini söylüyordu. Zorbalar önüne düşüp paşayı hep birlikte sadrazam kapısına götürüyor, vezaret verilerek Karaman Valiliği ve Revan Serdarlığına tayin ettiriyorlardı. Padişah bu kararı gerektiğinde patron eyli adamların da sefere katılmaları koşuluyla onaylıyordu. Abdi Tarihi, adı geçen eser sayfa 52. Zorbalar bununla da kalmıyordu. Olayların başladığı sırada Yanaki adlı bir Rum kasap zorbalara yardım ediyordu. Kaldı ki bu Rum kasabın daha önce de patrona Halil'e veresiye et, hatta borç para verdiği biliniyordu. Zorbabaşı kasabın bu iyiliğini, ki bu iyiliklerin boyutu tam olarak bilinmiyordu, Yanaki kendi hesabına olduğu gibi patronayı bu işlere yönlendirmek isteyen bir takım dış odakların adına da bazı düzenlemeler yapmış olabilir, Murat Çulcu unutmuyordu. Nitekim eline fırsat geçince Yanaki adlı bu kasabı Boğdan Prensi'ne tayin ettiriyor, Boğdan Prensi Mihail'e de Eflak Voyvodalığını verdirmek üzere girişimde bulunuyordu. Oysa Sultan 1. Mahmut o sırada mazulen boğaz içinde oturan Prens Mihail'in yerine Boğdan Voyvodalığını Babali tercümanlarından Gregoresco Migika'ya vermeye hazırlanıyordu. Patronu Halil'in girişimi karşısında Yanaki'yi atamak istemeyen sadrazam bu makama tayin edilecek şahsın hem asilzade hem de devlete hizmet vermiş olması gerektiğini ileri sürüyordu. Bunun üzerine patrona Sultan Mahmud'u hayrette bırakan şu yanıtı mealen veriyordu. Bunun bir bahane olduğunu anlıyorum. Yanaki de Gika gibi Hristiyandır. Bunun veya diğerinin prens olmasına bence hiçbir mahsur yoktur. Patrona İsyanı 1730, adı geçen eser sayfa 167. İşin ilginç ve acı tarafını ise Sultan 1. Mahmud'un kendi iradesini de hiçe sayarak patronun istediği tayinleri yapması teşkil ediyordu. Keza Kırım Hanı'nın tayini de zorbalar tarafından yapılıyordu. Patrona ile yardımcıları Kırım Hanı hakkında çeşitli söylentiler çıkarıyor, Tatarların Mengili Giray'ın zulmünden yıldıkları ve hoşnut olmadıkları konusunda dedikodu yapıyorlardı. Bu dedikoduya dayanarak Mengili Giray'ı azlettiriyorlardı. Hemen ardından da Bursa'da zorunlu ikamet eden Kaplan Giray'ı Kırım Hanlığı'na tayin ettirmek üzere İstanbul'a getirtiyorlardı. Abdi Tarihi, adı geçen eser sayfa 52. Bu olaylar üzerine devlet ricali içinden bazı şahıslar bir kez daha zorbaların saf dışı edilmesi konusunda fikir birliği ediyor, bu yönde harekete geçme kararı alıyordu. Zorbalar daha öncekiler gibi bunu da haber alıyorlardı. Zaman geçirmeden duruma müdahale ediyorlardı. Aslında olur olmaz adamları devlet hizmetine kendileri tayin ettirerek mansıp aldırdıkları halde eski yönetimin yaptığı gibi yeni yönetimin de rastgele mansıp dağıttığını ileri sürüyor, bu durumdan şiddetle şikayet ediyorlardı. Bu iddiaya dayanarak da eskilerin azledilmesini, yerlerine yenilerin atanmasını talep ediyorlardı. Padişah ve yönetim son derece onur kırıcı ve zor bir durumda kaldığı halde yine de direnemiyor, bir kez daha zorbaların istediği azil ve atamalar yapılıyordu. Böylece zorbalar yasa dışı otoritelerin devlet üzerinde ne denli etkin bir rol oynadığını görüyor, buradan aldıkları cesaretle taleplerini daha da ötelere götürüyorlardı. Nitekim patrona ile Muslu Beş'e yaptırdıkları plan çerçevesinde padişahtan Yeniçeri ağasını sadrazam yapmasını istiyorlardı. Yeniçeri ağalığı makamını boşaltmayı ve buraya Muslu Beşe'nin tayin edilmesini amaçlıyorlardı. Patronu Halil'in ise ya Kapudan-ı Derya ya da kaymakam yapılması planlanıyordu. Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 168. Sadrazam silahdar Mehmet Paşa yeni olayların patlak vermesinden korktuğu için adeta sinmiş bulunuyor, zorbaların isteklerini mümkün olduğu kadar yerine getirmeye çaba sarf ediyordu. Zaten zorbalar onu bu makama geçici olarak tayin ettirmiş durumdaydılar. Ne var ki merkezi otorite ve mutlak irade üzerine bu denli ağır baskı kuran zorbalar bir süre sonra yaşamsal bir hata yapıyor, başlangıçta birlikte hareket ettikleri Yeniçeri subaylarıyla karşı karşıya geliyorlardı. Patrona ile adamları önceleri Yeniçeri kışlalarının bulunduğu Et Meydanı civarında oturuyorlardı. Bu nedenle serden geçtilerle Yeniçeriler bir sorunla karşılaşıldığı takdirde hemen bir araya gelerek sorunu barış içinde çözebiliyorlardı. Bunun sonucunda Ocaklıların tam desteğini sağlayan patrona ile adamları durumlarını güçlendirerek sağlamlaştırıyorlardı. Fakat günler geçtikçe şımaran disiplinsiz zorbalar ile onların reisleri köşklere, konaklara, malikanelere taşınıyor, nüfuzlarını arttırıyor, o şımarıklıkla da devlet işlerine el atmaya başlıyorlardı. Bunun sonucunda zorbalarla Yeniçeri subaylarının arasına nüfuz ve otorite rekabeti giriyor, bu şekilde başlayan çekememezlik husumete dönüşüyordu. Yeniçeriler zorbaların devlet işlerine karışmalarını istemiyorlardı. Buna karşılık patrona Halil, Emir Ali, Muslu Beşe ve Çınar Ahmet çıkarları doğrultusunda hareket ediyor, uyarılara kulaklarını tıkıyorlardı. Ocaklılardan sadece Yeniçeri ağası bu gruba yakın duruyordu. Zira onu da bu makama zorbalar getirmiş bulunuyordu. Ağanın dışında tüm ocaklar zorbalara karşı kıskançlık ve hiddet duyguları besliyordu. Üstelik ocaklılar tepkilerini sesli olarak dile getiriyor, zorbaların devlet işlerine karışmalarını, devletin hakimiyeti sarsılıyor diyerek tepki gösteriyorlardı. Onlara göre merkezi otoriteyi sarsacak şekilde davranmak, eşkıyalık yapmakla eş anlama geliyordu. Nitekim bu iki odak arasındaki gerginlik tırmanıyor, 29 Ekim 1730 günü bazı ocaklılar Orta Camii'nde bir takım serden geçti ağalarını sıkıştırıyorlardı. Ehli suk yani esnaf ise kezalık dahi bu mertebe şekavet bir vahitle olmuş değil. Gayri herkesin canına geçti. Hatta Mahu Rebiyül Ahır'ın 6. yevmi çarşamba, eski ve yeni odaların oda başıları ve ihtiyarları cümle yeni odalarda olan Orta Camii'ne cem olup, şekavet üzere olanların defi marazatları için kati ihtimam olunmak üzerimize vacip oldu diye bir araya gelip, müşavere etmek için Cami-i Şerif'e cem olup, odalarda sakin olan bayrak ağalarından 5-6 ağayı Cami-i Şerif'e davet edip cümlesi hazır olduktan sonra mezbur onbaşılar, mezkur ağayı mihrap önüne oturtup, kendileri önlerini ihata edip ve Cami-i Şerif kapılarını dahi mesdud edip, alat-ı harpli karakullukçulardan ve başlarına döner yoldaşlarıyla muhafaza ettirdiler. Bu ahvale Deruni Cami'de bulunan ağalar vakıf olacak can başlarına sıçrayıp, el altından patronu Halil'e haber saldılar ki iş işten geçti, imdadımıza gelip yetişesüz diye haber vardıkta, ol dahi derhakap yanına 20 kadar hasaki eşhaslarını pür silah alıp, alelacele Cami-i Mezkûr'a geldi. Kaçan ki bunları cümle bir yerde gördü. Gayrı naçar bunlara cevap eyledi kim? Bre asılacak bu meşveretsizler içindir. Sizler yoldaş mısınız yoksa aydut musunuz? İptida bunu bize Şafi tezcek cevap ver diyecek. Hemen patronu Halil gayrı ahval nice olacaktır fehm eyledi. Ve odabaşı ağalara kendilerine sahip olalar deyüş yavaş yavaş dedi kim? Odabaşılar ve ihtiyarlar bizler sizin yoldaşınız olduğunda ne şüphemiz vardır? İmdi öyleyse siz Yeniçeri olasız da paşa kapısında ve ağa kapısında her gün niçin varıp umuru padişahı da şöyle olsun dersiz. Bundan sonra eğer yoldaşımız iseniz herkes odasına gelsin ve bir dahi umuru muhimmeye karışmak olmaz. Ve eğer sözümüz ısgâ olunmaz ise bizler dahi işimiz biliriz deyip mezkûr eşkıyalara cevap vermişler. Onlar dahi başlarına geleceği fehim edip odalarına itibar eylemişler. Abdi Tarihi adı geçen eser sayfa 54. Patrona gerçi o gün zamanında yetişerek kan dökülmesini önlüyordu. Ancak husumet burada bitmiyordu. 5 Ekim 1730 günü bir serden geçti Yeniçeri zabitlerinden birini öldürünce gerginlik tırmanıyor. Patronu Halil ile 32. Orda'nın zabiti arasında Orta Cami'de şiddetli bir tartışma cereyan ediyordu. Patrona kendisine veya adamlarından birine kim dokunursa karşısında İstanbul'daki 12 bin Arnavut'u bulacağını söylüyordu. Ocaklı subay da bu tehdit karşısında bütün Arnavutluk gelse hepsini yok edeceklerini belirterek zorbaların derhal Yeniçeri kışlalarını terk etmesini istiyordu. Ne var ki patronunun Yeniçeri ağalığına getirdiği Saraç Kel Mehmet Ağa bu olayı da ocaklılar aleyhine kullanmayı başarıyordu. Nitekim damat Nevşehirli İbrahim Paşa'nın sadaretinde Yeniçeri ağalığı yapan Hasan Ağa ile Kul Ketüdağısı'nın kendi aleyhlerinde faaliyette bulunduklarını, son alayın da bunun sonucunda meydana geldiğini ileri sürüyordu. Nihayet ülkede huzurun ve güvenliğin sağlanması için her iki eski ocak ümerasını Kasım ayının ortasında Rodos odasına sürdürüyordu. Patrona isyanı 1739, adı geçen eser sayfa 170. Patrona Halil ile örgütü toplumsal desteğini hızla kaybediyordu. Bir yandan rical, diğer yandan ocaklılar zorbalara karşı husumet beslerken artık ulema da onlara sırt çeviriyordu. Hele bir de zorbalar sadrazamlığa, kapudanı deryalığa, ocak ağalığına talip olmaya başlayınca herkes telaşlanıyor. Rahatsız olan tüm odaklar kendi çaplarında zorbaları tasfiye etmek amacıyla planlar yapmaya başlıyordu. Herkes öncelikli ve ana hedefin patronu Halil olması gerektiğinde birleşiyordu. Zira zorbalar tam anlamıyla onun liderliğinin arkasında ve hiyerarşik biçimde örgütlenmiş bulunuyorlardı. Patronu Halil'in yok edilmesi halinde bu yasa dışı çıkar örgütünün çökeceği, zorbaların başsız kalması durumunda da her birinin bir tarafa dağılacağı biliniyordu. Bu bağlamda zorbaların tasfiye edilmesini amaçlayan tüm odaklar öncelikle patronu Halil'i hedef seçiyor, onun bir an önce zararsız hale getirilmesi yönünde çeşitli hazırlıklar yapıyorlardı. Bu hazırlıklar iki odakta yoğunlaşıyordu. Birinci odağı zorbaların Bursa'dan İstanbul'a getirdiği eski Kırım Hanı Kaplan Giray oluşturuyordu. Kaplan Giray'ın en güvendiği adamı Pehlivan Halil Ağa'ydı. Pehlivan Halil, Kaplan Giray'ın kardeşi 3. Devlet Giray'ın mataracı başılığını yapmıştı. Daha sonra patronu Halil'in de yer aldığı ocağın 17. ortasına giriyor, burada çorbacılık yapıyordu. Olaylar sırasında da Kaplan Giray'ın yanına Bursa'ya gidiyordu. Zorbalar Kaplan Giray'ı Kırım Hanı yapmak üzere İstanbul'a getirince, Kaplan Giray da Pehlivan Halil Ağa'yı yanına alıyordu. Böylece Kaplan Giray'ın liderliğinde Pehlivan Halil Ağa'nın çabalarıyla zorbalara karşı, özellikle de patronayı ortadan kaldırmak amacıyla güçlü ve muhalif bir odak oluşturuluyordu. Bu odakta Serden Geçti ağalarından Deli Hasan ile Serhat ağalarından Haseki Abdurrahman Ağa ve benzer ağalarda görev alıyorlardı. Bunlar günlerce süren görüşmeler yapıyor, ortak noktalarda mutabakat sağlıyor, birleşiyor ve artık eyleme geçme zamanının geldiğini düşünüyorlardı. Abdi Tarihi, adı geçen eser sayfa 55. Buna paralel olarak aynı amaçları paylaşan bir başka odak daha teşekkül ediyordu. Bu odakta Başı Darüssaade ağası Beşir Ağa çekiyordu. Beşir Ağa, Köprülü Numan Paşa'nın ketüdağısıydı. Eski Sadrazam Mehmet Paşa ile Köprülü Zade Abdullah Paşa'ya da Mısır valilikleri sırasında ketüdağlık yapmıştı. Beşir Ağa hiç şüphe yok ki Sultan Mahmud'un eğilimleri doğrultusunda hareket ediyor ve Kabakulak İbrahim Ağa ile temas kuruyordu. Kabakulak İbrahim Ağa da Mısır'da çeşitli valilere ketüdağlık yapmıştı. Bu görev sırasında son derece acımasız icraatlarıyla tanınmış, çok sayıda insanı öldürmüş, öldürtmüştü. Bunu yaparken de merkezi hazineye aktarılmak üzere büyük meblağlara ulaşan şahsi servetlere el koymuştu. Elde ettiği meblağdan 2000 keselik kısmını 28 Mehmet Çelebi'ye vererek İstanbul'a gönderdi. Ancak Nevşehirli İbrahim Paşa 2000 keseden sadece 300 keseyi hazineye teslim etmişti. Fakat bu miktarı az bulan Sultan 3. Ahmet hesap sormak amacıyla İbrahim Ağa'yı İstanbul'a çağırmıştı. Ne var ki ağanın İstanbul'a geldiği sırada olaylar patlamış ve Sadrazam İbrahim Paşa katledilmişti. Bu nedenle soruşturma sonuçlanamamış, Kabakulak ise İstanbul'da kalmıştı. Onun adam öldürmekteki hünerini iyi bilen saray kendisiyle temas kuruyor, zorbaların ortadan kaldırılması için yürütülen hazırlık ve faaliyetlere katılması görevini veriyordu. Patron isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 172. Bir süre sonra her iki grup birleşiyordu. Bu arada Kabakulak İbrahim Ağa'ya Hünkar Kapıcıları Ketüdağlığı görevi veriliyor ve dikkati çekmeden saraya girip çıkabilmesi için uygun ortam sağlanıyordu. Pehlivan Halil Ağa ise esirci kıyafetine bürünerek saraya giriyor, Valide Sultan başta olmak üzere tüm ilgililerle konuşup görüşebiliyordu. Beşir ve Halil ağaların örgütlediği grup kısa zamanda genişleyerek güçlenmeye başlıyordu. Hemen ardından defterdar İzzet Ali Bey ile vezir ketüdası Mustafa Bey de onlara katılıyordu. Diğer taraftan Rumeli valisi Muhsinzade Abdullah Paşa ile eski kapudanı deryalardan canım Hoca Mehmet Paşa da İstanbul'a geliyordu. Muhsinzade Abdullah Paşa Emirül Haç olmak üzere davet ediliyordu. Keza İstanbul'da sürgünde bulunan eski Yeniçeri ağası Hüseyin Paşa'ya da adam gönderilip durum bildiriliyor, başkente gelmesi sağlanıyordu. Abdi Tarihi adı geçen eser sayfa 54. Deneyimli ve gözü pek bir devlet adamı olan canım Hoca Mehmet Paşa hemen toplantılara katılıyor, zorbaların ortadan kaldırılması ve devlet işlerinin yeniden düzenlenmesi için derhal harekete geçirmesi fikrini savunuyordu. Fakat Sultan 1. Mahmut yine de temkini elden bırakmıyor, gerçekleştirilmesi planlanan harekatı tereddüt ve endişeyle karşılıyordu. Sultan Mahmut en küçük bir başarısızlık halinde patrona ile adamlarının barbarlaşarak başta saray olmak üzere tüm İstanbul'u kana bulamalarından endişe ediyordu. Canım Hoca ise padişahın bu tereddüt ve endişelerini gidermeye çalışıyordu. O zorba reislerinin aynı anda ve hızla katledilmeleri halinde diğerlerinin ne yapacaklarını şaşırarak dağılacaklarını, hiçbir karşı harekette bulunmayacaklarını söylüyor, Sultan Halife'yi rahatlatmaya çalışıyordu. Sultan Mahmut sonunda eylem planını benimseyerek onaylıyordu. Hemen ardından 21 Kasım 1730 günü Canım Hoca'yı kapudanı derya yaparak devlet içinde kurulan gizli örgütün başına getiriyordu. Patrona isyanı 1730 adı geçen eser sayfa 123. Padişah ayrıca Canım Hoca ile Kaplan Giray'ın bu konuda alacakları kararları onaylayacağını belirtiyordu. Zira bu haliyle Osmanlı İmparatorluğu diğer devletlerin gözünde utanç verici bir durumda bulunuyordu. İmparatorluk mafyoz bir örgütün ve yan oluşumların ipoteği ve egemenliği altında bulunuyordu. Patronu Halil ve adamları kendilerine karşı gerçekleştirilen oluşumlardan her zaman anında haber aldıkları halde, bu kez gizlilik kurallarını son derece sıkı bir şekilde uygulayan junta zorbalara haber sızdırılmasına izin vermiyordu. Gerçi patronu ile adamları her zaman tetikte bekliyor, canlarını güvencede hissetmiyorlardı. Zaten bu nedenle devletin en üst görevlerine talip olmuş fakat elde etmeyi başaramamışlardı. Nitekim istihbaratları olmasa bile yine de kendilerine karşı bir şeylerin hazırlandığını hissediyorlardı. Bu kez bir önlem olarak İstanbul'dan uzaklaşmaya çalışıyorlardı. Bunu gerçekleştirmek amacıyla da bir plan hazırlıyorlardı. Plana göre komşu devletlerden birine savaş ilan edilecekti. Böylece patrona ve adamları sefere katılmak üzere orduya iltihak ederek başkentten rahatlıkla ayrılarak kurtulma olanağına kavuşacaklardı. Bu nedenle devlet erkanını sürekli olarak savaşa kışkırtıyor, komşu devletlere saldırtmak amacıyla her türlü yola başvuruyorlardı. Bu da sarayda kurulan gizli örgütün işine geliyordu. Başta Canım Hoca olmak üzere gizli örgütün yöneticileri hemen propagandaya başlıyorlardı. İddiaya göre İran hududunda görev yapan Ümera, Tahmasp'ın büyük bir ordu topladığını ve acımasızca bir katliamın başlamasının an meselesi olduğunu bildiriyordu. Bu nedenle vakit geçirilmeden büyük bir hazırlık yapılması gerekiyordu. Yönetim de bu talepleri haklı buluyor, alınacak önlemlerle ilgili dedikodu ve söylentiler halk arasında hızla yayılıyordu. Abdi Tarihi adı geçen eser sayfa 55. Yönetim bu propaganda ile de yetinmiyordu. Doğu hududundaki sorunun İran ile sınırlı kalmadığı, Rusya'nın da işin içinde olduğu belirtiliyordu. Yönetim sözde zorbaların da isteğini yerine getiriyormuş gibi davranarak Rusya'ya savaş ilan etmeye hazırlanıyordu. Patrona isyanı 1730 adı geçen eser sayfa 174.